Atatürk, modern Türkiye'nin kurucusu. Andrew Mango.
Ayrım 10.
1 Ocak 1924'te halife ve taraftarları sorunu sürüp giderken Mustafa Kemal Uşşakizade Köşkü'nde dinlenmek üzere İzmir'e gitti. Dipnot Özerdim sayfa 80, Aras Mustafa Kemal'le Bingün sayfa 164-165. 3 hafta sonra 22 Ocak'ta başvekilden bir telgraf geldi. İsmet Paşa basının kişiliğine karşı saldırılarından ve Ankara'dan gelen resmi ziyaretçilerin kendisini boykot etmelerinden halifenin tedirgin olduğunu bildiriyordu. Durumu görüşmek için önce bir görevliyi Ankara'ya göndermeyi ya da oradan bir temsilci istemeyi düşünmüştü. Ama bu girişimin yanlış yorumlanacağından korkarak vazgeçmişti. Ne var ki halife kendi hazinesinden karşılayamadığı giderleri için hükümetten 15 Nisan'da kendisine söz verilen paranın gönderilmesini istiyordu. İsmet Paşa bu konunun kabine toplantısında görüşüleceğini de ekliyordu. Mustafa Kemal harekete geçmenin zamanı geldiğine karar verdi ama her zaman olduğu gibi fikrini kendine saklayarak dikkatlice zemini hazırladı. Önce İsmet Paşa'nın talimat isteğini derhal yanıtladı. Yapılan eleştirilere halifenin kendisinin neden olduğunu açıkladı. İç ve dış politika konularında Abdülmecit eski padişahların yolunu izler gözüküyordu. Yabancı temsilcilerle görüşüyor, yedek subayların şikayetlerine kulak veriyor ve saraylarında görkemli bir yaşam sürüyordu. Üstlendiği makamın dini ya da siyasi bir geçerliği olmadığını anlaması gerekirdi. Cumhuriyet Devleti görevlilerinin kendisiyle temas kurmalarını istemek, Cumhuriyet hükümetine bir meydan okumaydı. Bütçesi Cumhurbaşkanı'ndan daha düşük olmalıydı, kişisel bir hazinesi bulunmamalıydı. Yanında çalışanların sayısı azaltılmalıydı ve izin alınmadan satılmasını önlemek için mal varlığı kayda geçirilmeliydi. Telgrafın sonunda Fransa'nın devrimden 100 yıl sonra bile kral hanedanını ülkeye sokmayı reddettiğini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin de hala saltanatın geri dönmesi hayaliyle yaşayan bir hanedanın mensuplarıyla yürüttüğü ilişkilerde anlamsız bir nezaket uğruna kendini feda etmemesi gerektiği bildirilmişti. Hükümet buna göre davranmalı ve kendisine bilgi vermeliydi. Dipnot, Nutuk, sayfa 562-563. Krallık tahtında hak iddia eden bir Bourbon soylusu gibi gösterilen Halife Abdülmecid'in içinde bulunduğu durum aslında Kral Lear'a daha çok benziyordu. Bundan sonra Mustafa Kemal dikkatini İstanbul'daki muhalif basına çevirdi. İstiklal Mahkemesi'nin başkanı İhsan Er Yavuz, İstanbul gazetelerinin baş yazarlarının onu İzmir'de ziyaret etmelerini sağladı. Mustafa Kemal'in 1927'deki konuşmasında hiç anmadığı bu ziyaret basında bir ateşkese yol açacaktı. Mustafa Kemal gazetecileri nezaketle karşıladı ve 2 gün boyu onlarla görüştü. 5 Şubat'ta son kez bir araya geldiklerinde Mustafa Kemal basının Cumhuriyet'in çevresine çelikten bir kale örmesini istedi. Cumhuriyet'in bunu gazetecilerden istemeye hakkı vardı. Mücadele henüz sona ermemişti. Basının görevi bu gerçeği halka anlatmak ve ulusun birliğini güvence altına almaktı. Dipnot ASD Cilt 2 sayfa 170-171. Meslektaşları adına konuşan Hüseyin Cahit diplomatik bir yanıt verdi. Özgürlük zor ve şiddetle kurulur fakat korunması ancak karşılıklı ve geniş hoşgörülükle ve darılmamakla mümkün olur. Bunu Gazi Paşa'da görmekle mutluyum. Dipnot Goloğlu Cilt 6 sayfa 7. Hüseyin Cahit anılarında Gazi'nin yanından mutlu ve inanmış bir destekleyici olarak ayrıldığını ama Mustafa Kemal'in hala sırtından vurulmaktan çekindiği hissine kapıldığını söyleyecekti. Dipnot Yalçın sayfa 276. Hüseyin Cahit haşin gazetecilik üslubu ile ün kazanmıştı. İltimaslar karşısında yoldan çıkabilirdi ya da bazen korkutulabilirdi ama denetlenemezdi. Çağdaşlık yanlısıydı ve hatta Türkiye'nin Arap alfabesinden Latin harflerine geçmesini bile önermişti. Dipnot adı geçen eser. Ama Mustafa Kemal öncelik vereceği konuları kendine göre sıralıyordu. İlk olarak ordunun desteğini alacağından kesinlikle emin olmak zorundaydı. 2 Şubat 1924'te Kazım Karabekir, İsmet Paşa ile Milli Müdafaa Vekili Kazım Özalp'ın İzmir'deki askeri tatbikatı izlemeye gittiklerini öğrenince şaşkınlığa uğradı. Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak da onlara katılacağından o da gitmeye karar verdi. Dipnot Mumcu Editör, Kazım Karabekir anlatıyor, sayfa 129-131. Mustafa Kemal komutanlara hem tatbikatın başladığı 15 Şubat hem de sona erdiği 22 Şubat'ta 2 kez hitap etti. Ordu konusundaki ilkelerini açıkladı. Belli amaçları saptama gereği güçleri boşa harcamamak ve nihai bir saldırı üzerinde yoğunlaştırmak. Cumhuriyetin iki güce dayandığını özellikle ekledi. Halkın kararlılığı ve ordunun cesareti. Politikaya yalnızca adeta şifreli bir cümleyle değindi. Ulusun güvenlik ve mutluluk yolunun üzerindeki engelleri kaldırmak üzere mücadele mevziinde bulunuyoruz. Dipnot AS'de cilt 2 sayfa 175-176. Mustafa Kemal büyük nutukta açıklayacağı gibi hilafetin kaldırılması kararını İsmet, Fevzi ve Kazım Özalp ile bu tatbikat sırasında almıştı. Aynı zamanda iki önlem daha alınacaktı. Öğretim ve eğitim birleştirilecek, dini kanunların uygulanması ve dini vakıfların yönetilmesiyle ilgilenen şeriye ve efkaf vekaleti kaldırılacaktı. Dipnot, Nutuk, sayfa 563. Bir kültür devrimi niteliğinde olan bu kararların uygulanabilmesi için Mustafa Kemal ordunun desteğini almıştı. Öğretimin birleştirilmesi ulema sınıfına Arapça olarak yazı yazmayı, gelenekleri ve dini kanunları öğreten medreselerin kapatılması anlamına geliyordu. Bunların yerini alacak olan Türkçe eğitim veren laik okullar İslam'ın dinsel ve kültürel mirasının aktarılmasına son verecekti. Başka sonuçlar da ortaya çıkacaktı. Türk olmayan Müslümanların kendi dillerinde eğitim veren laik okulları şimdiye dek olmamıştı. Yalnızca medreselerde hocalar Kürtçe gibi kendi yöresel dillerinde açıklamalar yapıyorlardı. Bundan sonra eğitimin dili yalnızca Türkçe olacaktı. Şer'iye ve efkaf vekaleti resmi dinsel hiyerarşinin başında olan ve gündelik konularda fetva veren Şeyhülislamlık makamının devamı niteliğindeydi. Artık laik hükümet inançları ve ahlakı yönetecek ve din adamları işe alacaktı. Bu İslam kurumları her zaman sultana karşı sorumlu olmuşlardı. Ama yine de belirli bir düzeyde özellikleri vardı ve kendi kurallarını uyguluyorlardı. Bundan sonra din, dini vakıflar ve eğitim ulusallaştırılacak ve laik ölçütlerle değerlendirilecekti. Bu değişimin büyük bir şok yaratacağı kesindi. İsmet Paşa anılarında şöyle diyecekti. Hilafetin kaldırılmasına daha çok mukavemet görmüşüzdür. Saltanatın kaldırılması daha kolay olmuştu. Çünkü hilafetin baki kalması meclisteki saltanat taraftarlarını tatmin ediyordu. Fakat bu şekil ila nihaya iki başlı olarak devam edemezdi. Saltanat taraftarları zamanı gelince münasip anında hilafet şekli altında hükümdar idaresi yani Osmanlı hanedanı avdet eder ümidini muhafaza ediyorlardı. Onun için hilafetin ılgası daha derin tesir yapmıştır ve ondan sonra ihtilafların başlıca kaynağı olmuştur. Dipnot, İsmet İnönü, cilt 2, sayfa 188. Karar alındı ama hemen açıklanmadı. Mustafa Kemal 23 Şubat'ta Ankara'ya döndü. Dipnot, Özerdim, sayfa 80. 1 Mart'ta meclisin yeni dönemini açarken yaptığı konuşmada hükümetin faaliyetlerinin ana hatlarını açıkladı. Yunanistan'dan gelen göçmenlerin yerleştirilmesi sürüyordu. Askerlik süresi 18 aya indirilmişti. Demir yolunun Ankara'dan Sivas'a uzatılması inşaatı yakında başlayacaktı. İleriye bakan Mustafa Kemal öğretimin birleştirilmesinin gecikmeden gerçekleştirilmesini istedi. Milletvekilleri konuya hazırlıklı olduklarından bu sözleri alkışlarla karşıladılar. Basından söz ederken her zaman ulusal çıkarları göz önünde bulundurması gerektiğini söyledi. Uzun süren alkışlar karşısında, ''Bilakis hürriyetti matbuattan mütevellit mahazirin vasıtayı izalesi, yine bin nefis hürriyeti matbuattır kanaatindeyiz.'' diye ekledi. Basın özgürlüğünden kaynaklanan zararların yine basın özgürlüğü çerçevesi içinde onarılması gerektiğine inanıyoruz. İlkeler açıklanmıştı ama bunların uygulanması farklı bir konuydu. Orduyu politikadan uzak tutma ilkesine de saygı gösterileceğini belirtti. Aynı şekilde eskiden politik bir araç olarak kullanılan İslam dini de bu durumdan çıkarılarak yüceltilecekti. Ama hilafet konusunda tek söz etmedi. Dipnot, metin için AS'de cilt 1 sayfa 344-350. Saltanattan ayrı olarak bir hilafet makamının sürdürülmesini mecliste savunmuş olan Mustafa Kemal, artık bu kurumu meclisin sona erdirmesini bekliyordu. Belirlenen düzen sürecekti. Kendisi cumhurbaşkanıydı ama parlamento ondan daha üstündü. Parlamento imayı anladı. 2 Mart'ta Halk Fırkası parlamento grubu 3 yasayı resmen onaylamak için toplandı. Birinci önerge şer'iye ve efkaf vekaleti ile erkan-ı harbiye vekaletinin kaldırılması ve genelkurmay başkanının bakanlar kurulundan çıkarılması konusundaydı. İkinci önerge eğitim ve öğretimin birleştirilmesini öngörüyordu. Üçüncüsü ise hilafetin kaldırılmasını ve Osmanlı hanedanına mensup olanların tümünün Türkiye'den çıkarılmasını öngörüyordu. Ertesi gün 3 önerge meclise sunuldu. 2 bakanlığın kaldırılması ve din adamlarının Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlanması konusundaki önerge, tutucu bir Doğu Anadolu şehri olan Siirt milletvekili Halil Hulki adlı bir hoca ile arkadaşlarının imzalarını taşıyordu. Yeni başkanlığın ünvanı konusunda kısa bir tartışmadan sonra önerge kabul edildi. Dipnot: Seçilen ünvan Diyanet İşleri Riyaseti, daha sonra başkanlığıydı. Din sözcüğünden türetilen Diyanet, dinin kendisinden çok dini konularla ilgilidir. Ama yasa metni Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, İslam dinindeki inanç ve ibadet, itikadat ve ibadat ile ilgili tüm düzenlemeleri, yani ahkam yapmaya yetkili olduğunu söylüyor. Aybay sayfa 255. Böylece laik Türk hükümeti İslam dinine ilişkin avam kamerasının İngiltere Kilisesi ile ilgili olarak edindiği haklara benzer haklar elde etmiş oluyordu. İslam Cumhuriyeti'nin resmi dini olarak hükümetin denetimi altında kaldı. Böylelikle laikliğin ilk temeli uysal bir meclis toplantısında hiçbir itiraz mırıltısı olmadan atıldı. Din okullarına son verip tek bir eğitim sistemi getiren önerge hiç tartışılmadan kabul edildi. Müslümanların Hazreti İbrahim'in kenti olarak kabul ettikleri Urfa milletvekili Şeyh Saffet Hoca, hilafeti sona erdirip Osmanlı Hanedanı'nı sınır dışına süren önergeyi sundu. Halk Partisi üyesi olmayan Gümüşhane milletvekili Zeki bu önergeye karşı çıktı. 1 Kasım 1922'de saltanat kaldırılırken Osmanlı Hanedanı'nın sonsuza kadar hilafet makamında kalacağının açıklandığını meclise anımsattı. Bu karar tersine çevrilmeden önce ya bir referandum ya da yeni bir seçim yapılmalıydı. Ama Zeki'nin savları hiçbir etki yaratmadı. Halit adlı başka bir milletvekilini şimdiki halife yurt dışına gönderilse bile hilafet makamının yerini koruması gerektiği şeklindeki pek şiddetli olmayan itirazına da aldırış edilmedi. Hükümet adına din eğitimi almış olan adliye vekili Seyyid Bey konuştu. Hilafetin dünya işleriyle ilgili güçle eş anlamda olduğunu ve bu güçten arındırıldığı takdirde yerinde kalmasının dini açıdan hiçbir anlamı bulunmadığını açıkladı. Başvekil İsmet İnönü, hilafetin kaldırılması halinde Türkiye'nin yurt dışında hiçbir zarara uğramayacağına dair güvence verdi. Milletvekillerinden biri hanedana mensup kadınların en azından burada kalmasını, yaşamlarını sürdürecek gelire sahip olmadan yurt dışına gönderilmeleri durumunda ahlaki açıdan tehlikelerle karşılaşacaklarını ileri sürdü. Ama bu görüşe de kulak asılmadı. Halk Fırkası'nın önde gelen isimlerinden İstanbul'a gönderilen İstiklal Mahkemesi Başkanı Binbaşı İhsan Er Yavuz, Osmanlı Hanedanı'na duyduğu nefreti, ölülerinin mezarları açılıp kemikleri ortalığa saçılmalı sözleriyle dile getirdi. Dipnot: Albay İhsan daha sonra Bahriye Vekilliğine getirildi ama 1927 yılında Yavuz adlı savaş gemisinin onarım ihalesini kazanan Fransız firmasından rüşvet aldığı gerekçesiyle 2 yıl hapse mahkum olunca siyasi hayatı sona erdi. Soyadı olarak Er Yavuz'u seçmesi ise masum olduğunu açıkça ilan etmeye yönelikti. Halk Fırkası bu yasalara olumlu oy vermeye kararlı olduğundan tartışmaların sonucunun ne olacağı baştan belliydi. Dipnot: Tartışmanın özeti için Seçil Akgün sayfa 182-192. Meclis onun isteklerini yerine getirir, din adamları devrim ateşiyle birbiriyle rekabet ederken Mustafa Kemal hiç sesini çıkarmadı. Gazeteci Fatih Rıfkı'nın anlattığına göre bir hoca Mustafa Kemal'i meclis binasındaki çalışma odasına koşmuş ve "Paşam, paşam" diye haykırmış. "Maksadın kitabı da kaldırmak olsa bize emret, yolunu bulalım." Toplantı salonunu işaret ederek "Ama bunları söyletme" demiş. Dipnot: Atay, Çankaya, sayfa 388. Sünni Müslümanlar yöneticilere itaat ederler. 1923'ten önce padişah onları yönetiyordu. Bir aydır ise halife ile cumhurbaşkanının yönetimi altındaydılar. Bundan sonra yalnızca cumhurbaşkanı kalacaktı. Dini kurumlar laik bir devlet kurulmasına karşı mücadele etmedikleri gibi, bu kurumlara bağlı olanlar süreci kolaylaştırmak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Yalnızca birkaç taşra hocası başkaldırdı. Adliye vekili olarak hilafetin kaldırılması gerektiği yönde konuşan hocayı dinleyen Mustafa Kemal, "Seyit Bey son vazifesini yaptı" dedi ve 3 gün sonra gerçekleştirilen yeni kabine düzenlemesinde bakanlık görevinden alındı. Dipnot: 6 Mart 1924'te açıklanan kabine listesi için Goloğlu, cilt 6 sayfa 23-24. Bu olay Mustafa Kemal'in önderlik ettiği reformcuların din adamlarına nasıl hor görüyle baktıklarını gösteriyor. Türk halkının yaşamının sürdürdüğü çerçevenin değiştirilmekte olduğu bu kritik günlerde Mustafa Kemal halka hitaben yalnızca bir tek kısa konuşma yaptı. Ankara Garı'nda toplanan İstanbul gazetelerinin baş yazarlarına, "Son günlerde mecliste ittihaz olunan mukarrerat, milletçe tabii ve hakiki bir surette zaten arzu edilmekte olan hususattır. Bunları fevkalade olarak telakkiye mahal yoktur" dedi. Dipnot: ASD cilt 3 sayfa 97. Son günlerde meclis tarafından alınan kararları ulus doğal ve içten olarak istiyordu. Bunlara olağanüstü olaylar gibi bakmaya gerek yoktur. İstanbul'da ve diğer yerlerde gerçekleşenleri açıklamak için oldukça garip bir tanımlamaydı.
Ayrım sonu.